Ayrım 18.
Perize'nin sesinde kendine güvenen çok sanatkârane bir küstahlık vardı. Müfit bu manzarayı seyrediyor, gizlenmesi kolay olmayan bir kıskançlığın azabıyla dişlerini sıkıyordu. Perize önce şarkının ahlarını tamamlayacak, sonra bu güzel gözlerin yaratılışındaki şükranını dillendirecekti. Gözleri Haldun'un gözlerindeydi. Bir yandan şarkıyı seslendiriyor, öte yandan kendi dünyasındaki duyguların samimi itirafıyla hayranına yeni tarifler veriyordu. Haldun, ebediyete kadar sanki kendisinin vazgeçilmez aşkını simgeleyen varlıktı. Her gün bu varlığı özlüyor, her gece kendini bu varlığın sıcak koynunda sakinleştiriyordu. Şarkının yarısında telefon çaldı. Haldun işittiği sesle irkildi. Cavidan uzak mesafelerden abanan hiddetle haykırıyordu. Yine o küçük kaltağın koynundasın. Yarın sabah seni gazetede işinin başında görmek istiyorum. Bu son talihin. Haldun sustu. Perize sustu. Saz sustu. Gece sustu. Sahil sustu. Ufuk sustu. Küçük dalgaların yorgun sesi sakin bir ayıplamayla sahile uzanamadan geri dönüp gittiler. Her şey sustu. Haldun yüzüne kapanan telefona baktı. Esefle masadan kalktı. Perize'nin yüzüne bakacak hali yoktu. Ortaya bir şey söylemek ve durumunu açıklamak istiyordu. O arzuyla diklenen erkek gitmiş, yerine ser sese boyun eğmiş uysal çocuk saflığı gelmişti. Yavaşça elini Perize'nin omzundan çekti. Perize elini tutup tekrar kendi omzuna koydu. Haldun'un gözlerine baktı. Ona cesaret kazandırmak istedi. Hani birlikte olduğumuz ilk günü hep hatırlarsın ya. Haydi. Şimdi o günü hatırla ve beni arzuladığını bir daha söyle. Haldun bitmişti. Hiçbir tahrikin yeniden haz ve heyecan yaratacak etkisi yoktu. Çaresizliğinin bağışlanmasını istiyordu. Acil olarak dönmem gerekiyor. Perize kükredi. Hani büyük özlemlerle doluydun? Haldun dönmek zorunluluğunu tekrarladı. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir mazerete sığınmak istedi. Yarın gazetede olmam lazımmış. Cavidan önemli bir toplantı düzenlemiş. Utançlı bir şekilde hızla ayrıldı. Kafam yorgun, gidip biraz dinleneceğim. Gözüm sahil görmek istiyor hevesiyle başlayan ahenk daha ilk gününü doldurmadan sona ermişti. Perize Haldun'a yetişmek için masayı itip kendine yol açarken Müfit bileğinden yakaladı. Şımarık bir şehvet sergiler gibiydi. Aptallığı bırak. Gitmen gerekmez. Benimle kal. Perize elini kurtarıp masayı itti. Haldun'a yetişmek için koşmaya başladı. Müfit arkasından bağırıyordu. Cavidan'ı tanımıyorsun. İsterse sana dünyayı zindan eder. Haldun köşkün garaj kapısındaydı. Arabayı çıkarmış ve yola hazırlıklı hale getirmişti. Hareketlerini seyreden Perize'ye baktı. Kendinden emin görünen halinde sanıldığının aksine yoğunluğu zor fark edilen bir duygu tutukluğu vardı. Bu yüzün güzel hatlarında hangi arzuların, hangi heyecanların, hangi hüsranların biriktiğini fark etmek imkansızdı. Haldun Perize'ye yaklaştı. Onu arzuladığını hissettiren şiddeti aktardı. Bu gece seni ne kadar çok arzulamıştım bilemezsin. Biraz durdu ve Perize'yi seyretti. Gözlerinin derinliğinde bedeninin bütün arzularını teşhir eden lezzet koridoru uzanıyordu. Fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir diye düşündü. Yola bir saat geç çıkarım. Haydi sarıl bana. Perize böyle bir teklifin yapılabileceğine ihtimal vermemişti. Birden kendisine her canı çekildiğinde çağrılan bir sıcak ten, bir arzulu vücut, bir hazırlıklı kadın gibi gördü. Böyle bir hissin acısını çığlık çığlığa haykırmak istedi. Sert bir hareketle Haldun'u itti. Sesinde bu vakitsiz teklifin şehvetini lanetleyen kararlılık vardı. Seninle ilişkimi onurlu bir hayat anlayışında yüceltmiştim. Beni böyle ucuz bir seviyede görmenden utançlıyım. Haldun sarsıldı. Perize'yi öperek ayrılmak istiyordu. Kucaklamak isterken Perize mesafe koydu. Haldun arabasına bindi. Hareket etmek üzereydi. Perize son bir şey söylemek istedi. Sesi alaycıydı. Gözlerinin yaşını bile silmeye gerek duymadan haykırdı. Garaj kapısını ört. Unutma, Cavidan hanımefendinin emri böyleymiş. Yavaş adımlarla bahçe yolundan eve doğru yürüdü. Neyla'nın verandası ışıklar içindeydi. Biraz o tarafa bakmak ihtiyacı duydu. Yaklaştı. Her şey yerli yerinde bırakılmıştı. Sanki 40 yıllık dost evini ziyaret eder gibi küçük bahçe kapısından içeri süzülüp verandaya yaklaştı. Sofrada hiçbir şeye el sürülmemişti. Masada Neyla'nın oturduğu yerdeki kadehe rakı konulmuş, sadece bir yudumu Şeref'e içilip olduğu gibi bırakılmıştı. Perize senelerden beri tanıdığı bir evin bahçesinde geziniyormuş gibi arzulu ve kararlıydı. Sofraya yanaştı. Kendisi için ayrılmış sandalyenin yanına geldi. Sandalyenin sırtını kucaklar gibi tuttu. Sanki bir misafirin ağırlanışı gibi çekip oturdu. Karşısında kimsenin olmadığını görüp üzüldü. Kalktı. Neyla'nın yerleştirdiği çiçeği alıp karşı sandalyenin önüne koydu. Dönüp yerine oturdu. Sanki karşısında Neylan vardı. Kadehini kaldırdı. Şerefe. Geriden bir ses duydu. Beklemek. Sadece bir talihsizlik değil, belki de ustaca bir zaman kullanışının nimetidir. Neylan masaya yaklaşarak konuşmasına devam etti. Bu sözü daha önce bu sofrada kadehimi kaldırırken söylemiştim. Perize Neylan'ı görünce sevindi. Kılını kıpırdatmadı. Sadece kadehini kaldırdı. Biliyor musunuz, sabrın aslında zamanın ustaca planlanması olduğunu sizden öğrendim. Eliyle Neylan'a boş duran sandalyeye oturmasını işaret etti. Hareketlerinde sanki bir ev sahibesinin daveti görülüyordu. Neylan sandalyeye oturdu. Kadehini kaldırıp dudaklarına götürdü. Büyük bir arzuyla içti. Hoş geldiniz. Perize elindeki kadehi hiç kıpırdatmadan duruyor ve Neylan'ı seyrediyordu. Kadehi içmedi ve masaya koydu. Artık ruh halinin içtenlikle ortaya konması gerektiğine inanmıştı. Sesi ustaca çalınan bir piyanonun kreşendosuydu. Bütün dengelerimi bozuyorsunuz. Size karşı koymak için duygusal mecburiyetlerim var. Bunu biliyorsunuz. Ama size koşmak için de duygusal değerlerim olduğunu fark ediyorum. Bunu da biliyorsunuz. Kreşendo erken bitmişti. Neylan önündeki çiçek sepetinden bir küçük karanfil çekip çıkardı ve Perize'ye fırlattı. Karanfil çiçekler arasında size en yakışanı. Perize bu benzetmeden çok hoşlandı. Ama nasıl bir açıklama içerdiğini bilmek istiyordu. Neylan'a baktı. Karşısında babası kadar genç biri vardı. Bu gencin dilinde karanfil acaba nasıl bir tarif inceliğiyle genç bir kıza yakıştırılıyordu, bunu bilmek istedi. Neylan Perize'nin zihnindeki tarifi vermek istedi. Sizi uzaktan seyredince yüzünüzü tarif eden cümleler zihnime doluyor. Bir paleti bir tuvale aktarıyorum. Birden karşıma muhteşem bir portre çıkıyor. Işığında, renginde, gölgesinde kendini yargılayan bir kadın çırpınışı var. Sevilmişliğin heyecanıyla saçlarını savuruyor. Işıklara, renklere, gölgelere bakıyorum. Bir can geliyormuş gibi beden kapıları açılıyor. Tuvalde fırçaların, spatulaların vuslatını tadıyorum. Sonra her şey birdenbire siyah bir sükunetin girdabında kaybolup gidiyor. Perize kendini söylenenlerin güzelliğine kaptırmıştı. Duygulu bakışlarla atılan karanfili seyrediyordu. Neylan bir empresyonist teşhisin heyecanı içindeydi. Kelimeler duyguların kavramasına yetecek olgunluğu henüz kazanmamıştı. Kimselerin fark edemediği bir teşhisin sahibi gibi coşmuştu. Herkes bakışlarındaki o çizgili yeşilin tesiriyle titriyor. Neden bilmiyorum ama gözlerindeki zümrüdü anlatan teşbihleri elimin tersiyle itiyorum. Her şey birden değişiyor ve sen yakut gözlü güzelliğin ışıklarıyla yansıyorsun. Perize şaşkınlık içindeydi. Neyla'nın dediği doğruydu. Herkes gözlerindeki o harili yeşilin tesiriyle bakışlarına mana verir ve tanımlamalar getirirdi. Haldun ilk tadılmış günün zevkiyle gözlerinin içine derinden bakmış ve "Bu zümrüt madeni benim dünyamın zenginliği" demişti. Şimdi bütün bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi adamın biri gecenin yarısı denilen bir saatte hiçbir rengin fark edilmediği karanlığın ortasında kendine yeni bir tarif veriyordu. Perize şaşkındı. Yakut gözlü güzelliğin ışığı. Sözünü çok etkileyici bulmuş ama istediği manayı tam verememişti. Bunu mutlaka öğrenmek istiyordu. Neden bana yakışan çiçeğe karanfil diyorsunuz? Neden gözlerimin yeşilini görmüyorsunuz? Neden zümrüt yerine yakut gözlü diyorsunuz? Herkesten farklı olmanın iptilası mı size yön veriyor? Neylan Perize'nin neden böyle bir tereddüt yaşadığını kavrayamadı. Sözlerinde onu üzecek bir anlam ve ifade yoktu. Sadece hayatı başka bir açıdan yorumlayan terbiyenin güzel ve tesirli izlerinden söz etmek istemişti. Onu kırmadan gerçekçi bir değerlendirme yapmanın güçlüğünü biliyordu. Perize sevgilisinin kendisi için yaptığı tariflerden başka hiçbir tanımlamanın gerçekçi duygular yansıttığına inanamayacak kadar kendini Haldun'a kaptırmıştı. Neylan bu yeni tarifin kavranmasını Perize'nin zorlanacağını biliyordu. Buna rağmen bu tarifi yapmaya kararlıydı. Bunun için kendi yaşamının örneklerini kullanacak, böylece Perize'nin alınganlık gösteren genç kızlık telaşlarına meydan vermeyecekti. Hayatımın en güzel ışıklarını, gölgelerini, empresyonistlerin tablolarında seyrettim. Yeşilin binbir çeşidini gördüm. Bir büyük zümrüt madeni bulmuş gibi bahtiyardım. Renoir belki bin değişik yeşilin içine sadece dar ve kısa bir patikanın kızıl kahverengisini yerleştirmişti. Ona hayran kaldım. Perize, Neyla'nın hangi sonuca varacağını kestirememiş ve tereddüt içinde kalmıştı. Neylan bu tereddüdü gördü ve biraz sakinleştirici seslerin ahengine sığındı. Biliyor musun, Renoir'ın ormanda patika tablosunu saatlerce seyrettim. Gözlerim tuvalin odağındaki küçük bir adama takılmıştı. Koca tablonun ortasında varlığını kaybetmiş gibi yürüdüğünü sanırsınız. Oysa adam zümrüt tarlasının yeşilliğini bir kenara atmış, toprağa şahsiyet veren o hırçın bereketin yakut rengine hayran olmuştu. Neylan geriye doğru yaslanıp asıl varacağı noktayı açıklamak istiyordu. Perize merakla bu konuşmanın sonunu bekledi. Aklında hala yakut gözlü olmanın tarifindeki soyut değerin tereddüdü vardı. Neylan'ın konuşmasını kesmek istemiyor ama kendisini de tutamıyordu. Perize'de konuşmaları sonuna kadar bekleyen sabır henüz olgunlaşmamıştı. Neylan'ın sözünü kesti. Yakut gözlü güzel tanıdınız mı hiç? Neylan buna verilecek tek bir cevap olduğunu biliyordu. O cevabı verdi. Evet. Sonra kaldığı yerden devam etti. Goya'ya bakınız. Alba Düşesi'nin yanaklarında bir karanfil pembeliği var. Resim sanatının mükemmel teşhis ve aktarması olarak bu pembeliği hep hayranlıkla seyreder ve överiz. Ama ondan aldığımız his ve tesir lezzetinde sadece Alba Düşesi'nin gerçekten pembeliği vardır. Bizde bıraktığı farklı hiçbir izlenim yoktur. Neylan heyecanını sakinleştirmiş gibi sözlerinin hükmünü verdi. Sizi gözlerinizin zümrüdüne öyle alıştırmışlar ki benim yakut izlenimlerimi bir suçlama gibi görüp kükrediniz. Oysa sizin için yapılmış bir teşbihin hatırasına saygısızlığım yoktu. Kavramakta zorluk çektiğiniz bir konuyu tartışmaktan ötürü üzgünüm. Perize hala empresyonistlerin gerçeği tuvale yansıtan izlenimleriyle asıl izlerin farklı olabileceğini kavramış değildi. Bir gün bunu Haldun'a soracak, cevabındaki kesinlikle yeniden anlamlandıracaktı. Neylan'ın açıklamalarına devam etmesini istiyordu. Neylan, Perize'nin kavrayamadığı konuyu kapatmak istediğini görmüş ve susmaya karar vermişti. Perize'ye döndü. Bu gecenin bitirilecek bir başlık olmadığını hatırlatan netlik içindeydi. Konuyu kapatmak istedi. Ve birden tuval bembeyaz oluyor. Siz bembeyaz oluyorsunuz. Işık, gölge, renk ve biçim bembeyaz oluyor. Derin bir esefi hafifletir gibi sözlerini tamamladı. Zümrüt ya da yakut. Hiç fark etmiyor sizin için. Perize şaşırdı. Böyle bir konuşmayı hiç düşünmemişti. Belli ki Neylan nazik bir dille azarlamıştı. Dengesiz dediği durumun yeniden bütün ruhunu saracağı endişesine kapıldı. Ama hiç olmazsa bu tarifin bazı tespitlerini öğrenmek istiyordu. Beyazlaşan portredeki renkleri, ışıkları, gölgeleri merak etti. Neylan hiçbir şey söylemeden öylece duruyordu. Perize işin tahrikinde birkaç küçük tutamak noktası yakalayacağını umdu. Karanfili Neylan'a fırlattı. Haydi size kopya veriyorum. Şu karanfile bakın ve lütfen bana tarifin renklerini anlatın. Tıpkı Alba Düşesi'nin yanakları gibi. Neylan bir hayal dünyasından süzülüp gelmiş güzellikleri bir yana bıraktı. Saçlarında toprağın her renginden bir ton var. Bereketli bir tarlaya dönüşmüş gibi gururla boy veriyor. Araya hemen farkına varılmayan yeşil renklerin izleri yerleştirilmiş. Sonra bir başka el gelip saçların arasına bir ince pembe keyfi ekliyor. Saçların artık uçmaya hazır kırlangıç kanadının harili tüyleri gibi kızıl bir şafağa savrulmakta. Gözlerinde geceler ve gündüzler kavgalı iki zümrüt yeşilinin hırslarını taşıyor. Şafağın söktüğü saatlerde bir lavanta mavisi geliyor göz bebeklerine. Akşamın alacakaranlığında iğde ağaçlarının buğulu yeşili böbürleniyor. Gözlerin hırçın bir ilkbahar çığlığı. Neylan sustu. Perize anlatılanlardan çok etkilenmişti ama bu açıklamanın hüküm cümlesini bekliyordu. Neylan bu hükmü verdi. Yakut senin gözlerinde bir ilkbahar yağmuru. Neylan Perize'ye yanaştı. Perize'nin içmeyip masanın üzerine bıraktığı kadehi alıp uzattı. Ve dudakların özenle soyulmuş bir bodrum mandalinasına benziyor. Kokulu, şerbetli, diri ve çekirdekli. Perize kendisine yaklaşılmış olduğunun farkına vardı ve irkildi. Ne olur dengemi bozmayın. Masadan kalktı. Neylan'ı kırmak istemiyordu. Henüz iki erkeği aynı anda idare edecek tecrübem yok. Lütfen beni yanlış bir ahlakın içinde düşünmeyin. Leyla'nın rahatsız olabileceğini düşündü ve ekledi. Babam bir kadının sevdiği erkeği şakaklarından öpmesinin en güzel iştenlik olduğunu söylerdi. Leyla'nın şakağından öpüp eve doğru koştu. Bahçe kapısına gelince döndü. Sizi bir gün kendi evimde ağırlayacağım. Bahçenin gül tarhlarından bir gonca kopardı. Diken eline battı. Uf sesiyle birlikte elini dudaklarına götürüp dikenin kanattığı yeri emdi. Leyla'na fırlattı. Gül sanırım çiçekler arasında size en yakışanı. Sonra parmağının ucundaki kanı gösterdi. Baksanıza, tenime bir yakut damlası bırakmışsınız. 8. Bölüm. Öylesine karanlık ki gecemiz, ha olmuş ha olmamış penceremiz. Cay Sıtkı Tarancı. Nemika evin geniş balkonundan kentin ışıklarını seyrederken hayatın bir mücadele lezzeti olduğunu düşünmeye başladı. Bu mücadele lezzetini yaşamına renk ve heyecan kazandıran bir kader çizgisi sayıyor ve böyle bir kadere sahip olmaktan mutluluk duyuyordu. Bu mutluluğu kiminle yaşadığının önemi yoktu. Bütün fırsatları elinin tersiyle ötelere itmişti. Şimdi sadece gerçek başarının lezzetini tadacağı intikam gününü sabırla bekliyordu. Bu lezzeti tattıracak yolda kiminle karşılaşırsa karşılaşsın ihtilafsız bir sükunet içinde yürümek ve hedefine varmak istiyordu. Şahin Bey ile geçirdiği gecenin etkisi hala üzerindeydi. Tecrübeli bir hukukçunun dünya görüşünde tanımaya başladığı hayatın zenginliklerine o gece farklı bir bakış daha katılmıştı. Seralarda gözlerden uzak yetiştirilen o nadide mandalina ağaçlarına vurulmuş baltaların macerasını bir türlü unutamıyor, kendisini de bir mandalina ağacı gibi görüyordu. Kendisinin döl verecek güçte ve berekette bir kadın olduğunu biliyordu. Bunu herkesin fark etmesini istiyor, biraz da gurur duyuyordu. Semih'le ilgilenecekti, bunun sözünü vermişti ama kendi duygularını da önemsiyordu. Şahin'den hoşlanmış, hangi koşullarda ne kadar ileri gidebileceğini kestirememişti. Bugün böyle bir fırsatı elde edebilirdi ve kaçırmaya niyetli değildi. Olaylar gerçekten hızlı ve şaşırtıcı biçimde gelişmişti. Nemika bu evin her köşesinde sanki kendinden bir iz varmış gibi gururluydu. Şahin Bey'in kendi güzelliğinden etkilendiğini biraz geç de olsa fark etmişti. Canları yakılmış mandalina ağaçlarını gezdikleri gece Şahin Bey'in gözlerinde basit bir heyecan değil, keyifli bir arzu ve sabır görmüştü. Her şey değişmiş gibiydi. Sanki bir ilahi takdir avuçlarına yeni bir fırsat falını yerleştiriyordu. Bu avucun falında bütün çizgilerin Şahin'e açıldığı bir geniş talih gezintisi vardı. Nemika bu ziyareti sadece basit bir bilgi aktarma görüşmesi gibi saymamış, daha sıcak ve yakın bir ilişkinin getirebileceği imkanlarla süslemeyi düşünmüştü. Şahin Bey'in hoşlanacağı bir yakınlığı hissettirdi. Şahin Bey bir konunun etrafında uzun boylu sallanmanın yararı olmadığını biliyordu. Doğrudan sordu. Ne zamandır Semih'le birliktesin? Nemika da zamanı kullanırken cesur ve kararlıydı. Mandalina bahçesinin ilk nefesini o gece verdim. Şahin Bey istifini bozmadı. İki erkeği birden idare edecek kadının çok güçlü olması gerektiğini sana söylemiştim. Nemika bunu iltifat gibi algılamış ve geniş dekolteli elbisesinin askısını indirmişti. Başını sallayarak Şahin Bey'i yönlendirmek istedi. Şahin Bey son derece sakin tavırlıydı. Asıl amaçladığına varmak için fırsatı kaçırmak istemedi. Böyle bir kadının ne kadar aşağılık bir mesleğin erbabı olduğunu söyledim mi? Şahin Bey sorusunu tamamlayınca Nemika'nın ceketini kendisine fırlattı. Hayatım boyunca aynı anda iki kadınla olmadım. Nemika'yı kapıya getirdi. Benim oyunum benim kuralıma göre oynanır. Şimdi git ve görevini yerine getir. Gülerek ekledi. Cavidan'ın seni beklediğine kalıbımı basarım. Nemika böyle bir baştan savmanın gerisinde Şahin Bey'in kırılabilir gururunun endişeli hesaplarını gördü. Nemika boşlukta bırakılacak kadın değildi. Vereceği cevabı vardı ve bu cevabın tesirini uzun süre Şahin'in heyecanlı hayallerini ve sorumluluk taşıyan omuzlarına bıraktı. Hayatımın hiçbir döneminde aynı anda iki erkeğe yer vermedim. Bu benim başkalarına gösterdiğim sadakat gösterisi değil, haysiyet anlayışımdır. Şahin Bey'in gözlerine baktı. Bu derinliğin içinde telaşla gizlenmek istenen şey henüz görünmüyordu. Ama yakında bir yeni dehlizin açılacağından emindi. O dehlizin açılması için ilk kazmayı vurmaya hazırdı. Ve vurdu. Bu senin oyunun değil Şahin Bey. Bizim oyunumuz. Senin kurallarına göre değil, bizim kurallarımıza göre oynanacak. Şahin Bey'in herhangi bir cevap vermesini fırsat tanımadan söyleyeceklerini tamamlamak istedi. Ceketini tutması için Şahin Bey'e fırlattı. Sonra uysal adımlarla yaklaşıp sırtını döndü. Şahin Bey saygılı bir sükunet içinde ceketi tutuyordu. Nemika önce çıplak kollarını soktu. Serin saten tenine değince titredi. Sonra omuzlarını örttü ve hazzını doruklaştırdı. Bu oyunda Semih'in hiç yeri yok. Sadece sen varsın. Ve sen de yerini gözden geçir Şahin Bey. Şahin Bey'in dediği doğruydu. Cavidan bekliyordu. Sinirli ve telaşlıydı. Gelişigüzel divana uzanmıştı. Nemika içeri girdi. Kendinden emin insanın o cesaret ve heyecan veren tavrını sergilemeye özen gösteriyordu. İçeri girince Cavidan hemen müdahale etti. ''Neden bu kadar erken döndün?'' Nemika kendisine bir içki koydu. Sonra işaretle Cavidan'ın isteyip istemediğini öğrenmek istedi. İstemediğini anlayınca kadehini alıp Cavidan'a yaklaştı. Şahin Bey paylaşmayı seven birisi değil. Öğret öyleyse. Sertliğini biraz hafifletti. Ceketini çıkar. Nemika ceketini çıkardı. Dekolte kıyafetiyle karşısında duruyordu. Bu güzelliği görmezden gelen birinin mutlaka önemli bir tuzağı var demektir. Nemika'ya yanaştı. Sana güveniyorum. Hiçbir şey cesaretini kırmasın. Nemika'nın elini tuttu. Boynundaki kolyeyi koparıp avucuna koydu. Parmaklarını kapattı. Bir gün gelecek, o ihtiyar kurt böyle teslim olacak. O gün en serin intikam lezzetini birlikte tadacağız. Nemika titredi. Cavidan'ı keyfi için her şeyi göze alan bir muhteris gibi görüyordu. Bir an için kendisini Cavidan'ın kurduğu tuzağa düşmüş gibi hissetti. Sanki bir tezgah kurulmuş, Nemika bu tezgahın ortasına oturtulmuştu. Neredeyse Cavidan'ın istediği erkeklere pazarlanmaya hazır bir sokak kadını gibi görülüyordu. Böylesine tertipli bir aşağılanmayı hiçbir koşulda içine sindiremeyeceğini biliyor ama istediği sonuca varılması için sabır gösteriyordu. İçinden geçirdiği hükmü kendine sakladı. Söyleyeceklerini içine gömdü. Avucunu açtı. Cavidan'ın verdiği kolyenin iri pırlantası gülümsüyordu. Nemika adeta iğrenir gibi baktı. Kurtulmak istediği bir şeyi atıyormuş gibi çantasında gelişigüzel bıraktı. Bana kurnazca verilmiş her itibarı bir gün mutlaka sahibine iade edeceğim. Bunun için hiçbir bedelin değeri yoktur. Haldun arabayı sürüyordu. Yorgunluğu her halinden belliydi. Işıklar yeni ağarmaya başlamıştı. Benzin istasyonuna girdi. Arabaya benzin konurken telefonunu tuşladı. Bir süre bekledi.